İmam Hümeyni rahmetullahi aleyhe Hallacı Mansur'unun işte Enel Hak ifadesi hakkındaki görüşünü soruyorlar. İmam diyor ki o riyazet esnasında bir yerde bir gedik bırakmış olsa ki belli bir aşamaya geldiği zaman o bıraktığı gedik ona o sözü söylettirdi. Yani buradan biz şunu anlıyoruz ki İmam Hümeyni şeyi desteklemiyor. Hallacı Mansur'un Enel Hak, ben hakım ifadesini desteklemiyor. Burada bir yanlış var. Fakat bu yanlışı söyleyen benim gibi, şunun gibi, onun gibi sıradan bir vatandaş da değil. Bir arif. Yani meseleye vakıf, marifet ilmine vakıf, irfan ilmine vakıf, irfani zevke haiz bir insan. Böylesine bir insan, böylesine bir galata niye düşsün? Yine ariflerden bir arif İmam Hümeyni diyor ki o riyazetteki bir gedikten kaynaklanıyor. Riyazetten kastımızın ne olduğunu hepimiz biliyor muyuz? Bilmiyorsak ufakça oraya da işaret edebiliriz. Şimdi bu eski gerek ariflerin seyri sülükünde gerekse sünni mutasavvıfların seyri sülükünde olmazsa olmaz başvurdukları bir olgudur. Bu akşam zaten ben Allah nasip ederse burayı biraz irdelemek istiyorum. Sebebine de gireceğim. Kişinin zevklerini terk etmesi. Bir taraftan zevklerini, nefsinin arzu ve isteklerini terk etmesi. Öbür taraftan da kendisini ibadete ve itaate ve zikre ve tefekküre vermesi. İki boyutu var. Birisi zevkleri terk, ikincisi ise ibadet, itaat, zikir ve tefekkür. Böyle bir şeye neden başvurmuşlar arifler? Yani Kur'an-ı Kerim'de seyrettiğimiz zaman birebir Allah'ın bireylere teklif ettiği ilahi tekalif içerisinde herkese farz-ı ayındır diyebileceğimiz cinsten, yani namaz gibi, zekat gibi, oruç gibi her kula farz-ı ayın diye telakki edilebilecek bir emre rastlamıyoruz. Yani ey kullarım zevklerinizi terk edin, dünya nimetlerini terk edin, ibadetle meşgul olun, itaatle meşgul olun, zikirle meşgul olun. Birebir böyle bir tekalif Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiyor. Birebir zikredilmemesine rağmen Kur'an-ı Kerim'in bütünsel örgüsü içerisinde insan ve yapısı, insanın eşyayı algılanmasının durumu, yani insan hangi yollarla eşyayı algılıyor? Gerçeklik sadece eşyadan ibaret midir? Eşya felsefede biliyorsunuz şey olarak kullanılıyor. Yani bizim Türkçedeki eşya gibi değildir. Yani var olan her şey, şeyin çoğuludur eşya. Müşahede edilebilen, dokunulabilen, hissedilebilen her şey. Gerçeklik sadece eşyadan ibaret midir? Yoksa bunun ötesinde gerçeklikler var mıdır? İnsan nasıl olursa eşyayı iyi algılar. Duyular yanılabilir mi? Duyular yanıltabilir mi? Duyuların yanıltması söz konusuysa bu yanılgılardan insan kendisini nasıl kurtarabilir? Bir başka algılama biçimi var mıdır? Ki buna da işaret ediyor. Fehmetme, kavrama, anlama, anlayış kapasitesi. Öbür taraftan yine Kur'an'ın bütünsel örgüsü içerisinde insanın nefsinin mertebelerinden söz ediyor. En alt nefisten, nefsi emmareden bahsediyor. Ve onun her zaman kötüyü emredeceğinden söz ediyor. Bir adım o tarafa gidiyor. Nefsi levvameden söz ediyor. Şu anki kullandığım ibarelerin hepsi Kur'an'dandır. Herhangi bir özel ilmi zevkin ifadeleri değildir bunlar. Nefsi levvame Kur'an'ın deyimlerindendir. Levmeden nefis, kınayan nefis. Yani kötülüğü emreden nefisten kınayan nefse geçmiş bir nefis oluyor. Bu arada demek ki kötülüğü emreden nefisten kınayan nefise geçebilmek için insanın bir şeyler yapmış olması gerekiyor. Bu yaptığı şeyler nedir acaba? Yani sadece eşyayı boykot etmek mi? Eşyadan bağımsızlık mı? Sadece itaat mi? Sadece ibadet mi? Bunun ötesinde bir şey var mıdır, yok mudur? Algılamanın üstü sadece beyin midir, değil midir? Kalbin hükmü nedir? Kalpleri vardır ama anlamazlar diyor Allah-u Teala. Mesela beyinleri vardır, anlamazlar demiyor da. Kalpleri vardır, anlamazlar diyor. Dolayısıyla dünyadaki bütün düşünsel sistemlere rağmen, düşünsel bütün ekollere rağmen İslam'ın kendisine özgü tiplediği, kendisini özgü anlattığı bir insan tipi var. Ve bu insan tipinde beyin ne kadar aktifse, gerek kendisini ve gerek kendisi dışındaki alemi algılamak açısından duyuları, beyni nasıl bir rol oynuyorsa kalbin de bir rol oynadığını söylüyor. Buradaki sözü edilen kalbin, biyolojinin sözünü ettiği, fizyolojinin sözünü ettiği o kalp değil. Belki makam olarak orası, yer olarak orası ama o et parçası değil. Fakat şurası bir gerçeklik ki Kur'an, onların kalpleri vardır ama anlayamazlar. Anlama ile kalp arasında bir ilişki kuruyor. Fehmetme ile kalp arasında Kur'an bir ilişki kuruyor. Ve nefis kınayan nefise geliyor. Bu insan bir şeylerini çalıştırmış, duyu organlarını çalıştırmış, beynini çalıştırmış, kalbini çalıştırmış. Kendisi için kötü olanı, kendisi için zararlı olanı görmüş, kendisi için iyi olanı ve faydalı olanı görmüş. Nispeten kendisi için kötü olanı terk etmiş, iyi olana teveccüh etmiş ve bir kademe yukarı çıkmış. Artık kınayan nefis durumuna gelmiş. Yani kendisini zapt edemiyor, nefsi gene ağır basıyor. Kendisi için kötü olan şeylere tevessül ediyor. Ama o kötü şeylerin kötü olduğunu biliyor ve tevessülden dolayı da kendisini kınıyor. Birinci makama göre, yani nefsi emmare makamına göre arzu edilen bir makamdır. Fakat yeterli değildir. Niye? Kur'an-ı Kerim çünkü orada durmuyor. İnsanın nefsini bir başka yerde bu sefer mulhimeyle izah ediyor. İlham eden nefis. İlham biliyorsunuz bir fısıltı, kişinin içinde doğan bir duygu, içine gelen bir his, içine gelen bir dürtü, onu sürükleyen, onu götüren, onu sevk eden bir şey. İşte Suruç'un dediği gibi sureti yok, ilhamın da sureti yok. Fakat Kur'an çerçevesinde varlık anlamlandırıldığı zaman ve varlık eşyadan ibaret değildir, bunun bir ötesi vardır keşfedildiği zaman, bir tarafımızla eşya olan biz, bir tarafımızla madde ötesi bir aleme ilişkin yönümüz var. Maddeden bağımsızlaştığımız nispetle madde ötesi alemle ilişki kuruluyor. Ve o ilişki ağında artık ilham denilen bir ilişki bağı kuruluyor. Bu ilham ilişkisinde artık birinci nefsin tam zıttı ki birinci nefis kötülüğü emrederdi. Üçüncü basamaktaki nefis iyiliğe emrediyor artık. İyiliğe emretmesine rağmen ikinci makama göre bu iyidir. Kötülüğe tevessül eder, pişman olurdu ikinci makam. Burada ise iyiliğe emrediyor. İyiliğe emreden bir nefse sahip olmasına rağmen zaman zaman ayağı sürçüp bayağı arzularına ve kendisi için kötü olan şeylere yine düşebilir, tevessül edebilir. Burada da yine bir sükunet, bir istikrar söz konusu değildir. En son geliyor yine Kur'an'ı deyindir. Nefsi mutmainne. Mutmain nefis. Artık o itminana ermiş. Kendisini anlamlandırmada, eşyayı anlamlandırmada, varlığı anlamlandırmada, Allah hakkında, madde ve madde ötesi hakkında artık bunun içinde şey yoktur. Terazi sükunete ermiştir. İniş ve çıkış yoktur. Her iki tarafında dünyasını ve ahiretini denkleştirmiştir. Hiçbiri bir tarafına ağır basmamaktadır. Sükunet vardır, istikrar vardır ve kararlılık vardır. Artık o nefsin kötüye emretme riski veya kötüye düşürme riski söz konusu değildir. O istikrar üzere devam ettiği zaman. Bunları niye anlattım ben? Belki de bildiğiniz şeylerdi. Kur'an'ın bütünü içerisinde, Kur'an'ın bütünsel örgüsü içerisinde bir insan tipi var. Bir evreni, varlığı algılama tipi var. Önemsediğim ve bu akşama konu etmek istediğim şey, insanın evreni algılarken, şimdi pozitivist ilim diyor ki, insan evreni duyu organlarıyla algılar. Yanılıyor muyum Muharrem abi?
Doğrudur hocam.
Duyu organlarıyla, dokunmayla, görmeyle, işitmeyle, tatmayla, bunlarla algılar. Fakat daha sonra yine batıdaki birçok bilim adamı duyguların yanıldığını bize ispat etti. Dolayısıyla çözümleyici bir metot öngördüler ve burada akıl devreye girdi. Duyu organlarının algıladığını akıl analiz edecekti. Duyu organları bazen yanılabilirdi. İşte en basit örneği soğukta, soğuk havadan içeri girmiş birisinin evdeki musluğun suyunu açtığı zaman o suyun kendisine sıcak gelmesi gibi. Oysa evdeki birisi için o su sıcak değildir. Evdeki birisi için musluktan akan su soğuktur. Ama o sudan daha soğuk bir havadan içeri giren birisi için o su sıcak geliyor. Akıl burada devreye giriyor, diyor ki sen soğuk bir ortamda sıcak bir ortama geldin. Dolayısıyla o su sana sıcak geliyor. Normalde o su soğuk değildir. Burada akıl, akla şey veriyor, yetki veriyor burada. Ha bu yetiyor mu? Bunun da yetmediğini görüyoruz. Burada da İmam Khomeini'nin verdiği bir örnek var. Aklın kabulü ile kalbin kabulü farklı şeylerdir diyor. Bunu okumuşsunuz değil mi yolda? Örnek olarak da şeyi veriyor. Diyor ki, bütün bir dünya akıllılarına sorsanız, ölmüş birisinden size bir zarar gelir mi? Bütün bir dünya akıllıları hayırdır. Gelir diyen bir tane akıllı çıkmaz. Ama diyor, bu dünya akıllılarından kaç kişi ölmüş bir insanın bedeninin olduğu bir odada bir gece sabaha kadar beraber kalır? Çok az oluyor değil mi? Rakam düşüyor bu sefer. Şimdi akıl diyor ki yok, ondan bir zarar gelmez. Buradan imam, daha doğrusu arifler şeyi ispata çalışıyorlar. Aklın kabulüne kalp iştirak etmeyince aklın kabulünden pratik netice alamıyorsunuz. Batının ulaşamadığı bir zevktir. Bir gerçekliktir. Yani bunlar fantazi şeyler değildir. Ariflerin, alimlerin fantazileri değildir. Edebi bir zevk değildir. İlmi bir gerçekliktir. Somut örneği de ortadadır. Akıl kabul ediyor ki ölüden bir zarar gelmez. Ama kalp diyor ki ya ne olur ne olmaz. Ne olur ne olmaz. Kalmıyor. Fakat bu aklın kabulü çerçevesinde amel eden hastanelerdeki gasilhane görevlileri değil bir tane cesetle, 100 tane cesetle değil bir gece, 100 gecede beraber kalabiliyor. Niye? Tecrübe etmiş, adamı yıkamış, sinirlendiği zaman fırçanın sapıyla dürtmüş, sövmüş, küfretmiş, sağa çevirmiş, sola çevirmiş. Bakmış hakikaten de bu adamdan bana bir şey gelmiyor. Bu adamın aklının kabulüne kalbi iştirak etmiş. Kalbin iştirak ettiği yere pratik netice çıkıyor.
Hocam araya girebilir miyim?
Buyur.
Yaşadığım bir olay olduğu için anlatayım. Babam kalp koronadayken rahmetli ölmeden önce Kartal'da gittim. Sabah kadar bekliyoruz başında.
Evet.
Ama şimdi sabah namazı vakti geldi. Sabah abdest alacağım. Hiçbir yerde yok. Dediler işte aşağı ineceksin. Morgun yanında mescit var. Mescide gittim. Mescide de şey yok. Onun ismi nedir? Abdest alacak yer yok. Dedi ki morgun içine gir. Morgun içine bir girdim. Aman Allah'ım taşın üstünde bir tane kefen bağlamışlar.
Evet.
Ama kadının kefen olduğu belli. Çünkü başında başörtüsü takmışlar. Bembeyaz bir kefen.
Evet.
Bağlamışlar falan. Herhalde gömecekler. Şimdi abdest alıyorum. Camlı ayna var. Aynadan da arkadan şeye bakıyor. Abdest alırken de. Yani diyecek işte dostum ne yapıyorsun falan dermiş gibi. Tabii işin esprisini yapıyoruz orada. Ama abdesti hızlı alıyorum çünkü
ne olur ne olmaz.
Kalp rahatsız.
Bir an önce çıkmam lazım.
Tabii bir an önce çıkmam lazım ama kalbim rahatsız.
Ama akın diyor ki ondan zarar
gelmez. Yok ya. Hatta ben olsa gittim yanında işte kefen su abdest aldım biraz kalbim rahatladı.
Kalp de mi tecrübeyle bir şekilde
kalp de tecrübe. Şimdi oraya geleceğim inşallah.
Bunu yaşadım ben. Yani şimdi bak bağlı, kefen bağlı, her şey bağlı. Abdestini vermişler gusül abdestini. Ağzını bağlamış, ayağını bağlamışlar. Kefenin de kafasını şey yapmışlar, bağlamışlar.
Sen amma korkak mısın ya? Yani.
Korkakla ne alakası var? Böyle bir şey başına gelir senin.
%90'ının durumu budur. Yani o %100 dedik ya, akıl der ki ondan zarar gelmez.
Evet.
Orada %100 iken o cesette bir gece sabahlamaya gelince oran %10'a düşüyor. %10. Dolayısıyla İslami ilimlerde özellikle varoluş felsefesine dair bilgilerde bir insan oturup Molla Sadra'yı okuyabilir. Farabi'yi okuyabilir. Ezberleyebilir. Olayı kavrayabilir. Fakat hiçbir zaman için olayın derinlemesine olaya nüfuz edemez. Çünkü o okuduğu ve aklen kabul ettiği formülizasyonlar hakkında kalbinin zerre kadar tecrübesi yoktur. Riyazet işte burada devreye giriyor. İtaat, ibadet, zikir ve tefekkür burada devreye giriyor.
Burada hocam tecrübe dediğimiz şey de maddi bir şey değil mi? Yani onu tartıp yani ondan sonra inanıyor kalp diyor.
Sonuçta
tecrübede bu dediğim yani
denemek deney.
Yani deney sonuçta.
Ama şimdi bakın deneyemeyeceklerimiz de var. Deneyemeyeceğiz. Mesela şeyi denedik. Bir tane örnek verdik. Bu sadece örnektir.
Mesela Allah'ı deneyemeden inanıyorsun. Kalpte böyle işte bir şey.
Bunu deneyemiyoruz. Yani. Allah'ı deneyemiyoruz.
Denemek burada rasyonel bilimin bir unsuru.
Şimdi oraya geleceğim. Ben olay o deneyden ibaret değil. Olay deneyden ibaret değil.
Ama mesela şeyde kalınır ya cesetle. 10 dakika beklerseni, sonra bir 20 dakikaya çıkartırsın, sonra yarım saate çıkartırsın, sonra bir saate çıkartırsın. Ha bak
dedi. Tamam işte arkadaşın da işaret ettiği gibi işte, bunun bir somut tarafı var. Yani deneme imkanımız var. Ama evrende o ilmi hakikatler dediğimiz o hakikatlerde öyle şeyler var ki deneme imkanım da yok, deneme şansım da yok. Onun içindir ki biz diyoruz ki Allah-u Teala ibadeti kendisi ibadete bizim tapınmamıza muhtaç olduğu için emretmedi. Allah namazı onun için emretmedi. Allah orucu onun için emretmedi. Allah zekatı, sadakayı, haccı, tesettürü, nikahı kendisi muhtaç olduğu için emretmedi. Bir taraftan sosyal bir disiplin koymak istedi. Öbür taraftan da bu tür ibadetler sayesinde üstü kalp olan algılama yönümüzü tahkim etmek istiyor. Kalp, Kur'an-ı Kerim'de dedik ya kalpleri vardır da anlayamazlar. O kalbi anlayabilir hale getiriyor ibadetlerle. Dolayısıyla abid bir kişi bir taraftan mütefekkir ve bir taraftan da abid ise o insan ilahi hakikatlere ulaşabilme şansını yakalıyor. Ama sadece beynine önem veriyor. Beyin üstüne hareket ettiriyor da kalbini terk ediyorsa, yani kalbin levazımı olan ibadetleri terk ediyorsa, ben burada parantez açarak Suruş'un özel hayatını bilmediğim için Suruş özelinde bir şey söyleyemiyorum. Yani namazını kılan biri midir, değil midir? Müttaki midir, değil midir? Takva mıdır, değil midir? Zahit midir, değil midir? Şahsını tanımadığım için bir şey diyemiyorum. Fakat umumi bir tez olarak söylüyorum ki, bir insan müttaki olmadığı müddetçe İslami bütün ilimleri hıfz edebilir. Teknik bir olaydır ya. Nasıl ki siz oturuyor iktisadı öğreniyorsanız, nasıl oturuyor George Polisel'i okuyorsunuz da felsefenin temel ilkelerini algılayabiliyorsanız veyahut da bir Marksist, Marks'ı diyalektiğini okuyor, Marks'ı anlayabiliyorsa İslam'ı da okuyup anlamak mümkündür. Yaşar Nuri Öztürk teknik açıdan alimdir. Zekeriya Beyaz teknik açıdan alim değildir. Teknik açıdan bile alim değildir. Yaşar Nuri Öztürk teknik açıdan şeydir.
Alimdir.
Evet. Alimdir. Ama buna rağmen Yaşar Nuri Öztürk'ün dilinden ilahi hakikatler nihai anlamda çıkmıyor. İlahi hakikatin hilafına şeyler çıkabiliyor bu adamda. Niye? Bu adam açığı nerede verdi? Özel hayatını inceliyoruz. Adam namaz kılmıyor. Bu manada toplumda yer edinmiş adamlar. Toplumun altından kalkamayacak bir takım ilahi ilmi formülasyonlar geliştiriyorlar ve diyorlar ki yakine eren kişiden tekalifi ilahi düşer. Çünkü o artık Allah'la hemdem olmuştur. Allah'la hemdem olma makamında kulluk kalkar. Oysa öbür taraftan Kur'an-ı Kerim peygambere hitaben diyor ki sana yakin gelinceye kadar Rabbine kulluk. Adamlar bu sefer Kur'an'ın kavramıyla oynuyorlar. Yakinden maksat diyorlar. Kevni hakikati müşahede etmektir. Varoluş hakikatini müşahede etmektir. Kişi varoluş hakikatini müşahede edince artık ibadet ondan düşer. Bu taraftan biz bu ayeti, bu adamın yaptığı tefsir doğru mudur, değil midir diye peygamberimize dönüyoruz. Ve iki ihtimal çıkıyor meydana. Peygamberimizin hayatına bakıyoruz. Öldüğü ana kadar ibadet ediyor. Bir, demek ki Peygamber Efendimiz kendi hakikatini müşahede edemedi. Bu adamların yaptığı tefsir doğruysa, Peygamber Efendimiz de öldüğü ana kadar ibadet ettiyse, demek ki Peygamber Efendimiz öldüğü ana kadar kendi hakikati müşahede edemedi, dolayısıyla ibadet etti. Böyle bir ihtimal peygamber için söyleyebilir miyiz?
Mümkün.
Yok. Söyleyemeyiz. Çünkü öyle birisini Allah peygamber seçmezdi. Kevni hakikat çok zor bir şey değil ki. Şeytan da kevni hakikati müşahede etmiş. Allah-u Teala'ya itirazında diyor ki ey Rabbim. Dikkat ediyor musunuz? Allah'ın rububiyetini biliyor mu? Biliyor. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını biliyor mu? Biliyor. Kendi yaratılışını biliyor mu? Biliyor. İzin verecek makamın Allah olduğunu biliyor mu? Öyleyse bana mühlet ver. Ve devam ediyor. Senin kullarının yoluna oturacağım diyor. Onların sağından, solundan, önünden, arkasından ve altından, üstünden onlara sokulacağım. Ve pek azını sana şükreder bulacaksın. Fakat senin salih kullarına benim bir gücüm yetmez. Salih kullara gücün yetmeyeceğini biliyor mu? Varoluş hakikati açısından şeytanın bilmediği ne kalmış? Varoluş hakikatini bilmek demek çok büyük bir marifet değil ki. Önemli olan o varoluş hakikatini bildiğiniz zaman o hakkın karşısında, o hakikatin karşısındaki duruşunuzdur. Allah'ın rububiyetini biliyor. Allah diyor secde etmiyor. Bilmek yetmedi ki. Teslimiyet önemliydi. İşte Yaşar Nuri'nin de kaybettiği nokta burası. bildi ama teslim olmadı. Bilir de teslim olmazsanız ne olursunuz Kur'an-ı Kerim'in literatürüne göre konuşacak olursak?
Kitap dehşek olur.
Bir, iki ne olursunuz?
Küçük olur.
Belamı bahura olursunuz ve Allah'ın lanetine uğrarsınız.